siz bulunduğunuza göre ve Taffarel'in alınmasının yararlı olduğunu söylediğinize göre Galatasaray'da yaşanan kaleci sorunuyla isterseniz başlayalım. Taffarel bu ihtiyaca ne ölçüde cevap verdi? Şu anki durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Taffarel bizim ihtiyacımıza şu ana kadar mükemmel derecede cevap verdi. Ayrıca sadece kaleci performansı olarak değil, diğer kalecilere örnek teşkil etmesi açısından da bizim için önemli. Bir diğeri, gelmiş geçmiş yabancılar arasında herhalde takıma en çabuk uyum sağlayan, en çabuk intibak eden ve mükemmel yumuşak, nefis karakterli bir futbolcumuz. Neden onu özellikle üzerine duruyorum? Çünkü aşağı yukarı 3 tane Dünya Kupası görmüş ender oyunculardan bir tanesi. Bu kadar mütevazi ve çalışmayı seven. O yüzden iki taraflı, hem saha performansı hem saha dışı performansı olarak bize çok faydalı.
Bu arada sizin Fenerbahçe maçıyla başlayan süreçte takımın defansını biraz daha kontrollü oynamaya yönelttiğiniz yolundaki yorumlar var. Şimdi hazır kaleciyle başlamışken defansa devam edelim isterseniz.
Şimdi esasında çok büyük değişiklikler yok ama bazı önemli değişiklikler var. Daha doğrusu zamana dayalı. Zaman içerisinde halledebileceğimiz değişikliklerin yerine oturduğunu görüyoruz. Bu da nedir? Tüm düşünce hücuma endeksli olmayıp blokları iyi paylaşan veya iyi yaklaştıran, sahayı daraltan ama bu arada sadece defansı defans elemanlarına yapmayan, orta saha ve hücum elemanlarının yardımıyla da bir bütün halinde yapabilen bir Galatasaray'dı bizim isteğimiz. Özellikle orta sahamız ve hücumumuz son günlerde, son haftalarda buna bir hayli katkıda bulunuyorlar. Bir de tabii ferdi hatalar, yani şahsi hataları testlediğimiz zaman doğal olarak kalenizde az gol görüyorsunuz veya görmüyorsunuz.
Hocam geldik orta sahaya. Oyun kurucu mevkiinde bir takım sıkıntılar yaşıyor musunuz? Evet. Özellikle Tugay konusunda, Tugay'ın bir türlü sizin arzu ettiğiniz, istediğiniz performansa ulaşamaması konusunda da yine basında ve televizyonlarda yoğun tartışmalar yaşanıyor.
Sayın Onur, vallahi bu tip tartışmalar hep yaşanıyor. Kadroya 16 kişi alıyorsunuz, almadıklarınızın hepsi kadro dışı. Kadroya 15 kişi alıyorsunuz, almadıklarınızın bazısını kovmuşsunuz. Yani kelimeler de bir de böyle tabirler, çok çirkin tabi. Bence bu ne kulüplere ne oyunculara pek iyilik yapmıyor. Hazır görmediğimiz bir oyuncuyu, ismi ne olursa olsun, almamak kadar doğal bir şey yok.
Ama herhangi bir problem yaşamıyorsunuz.
Olmadı, olsa ben bunu ifade ederim. Bunu hem kamuoyunun bilme hakkı var, hem Galatasaray'ların bilme hakkı var. Ancak herhangi bir oyuncunun kadroda olmayışının sebebinin sakatlık veyahut kadro dışı kalma veyahut ne bileyim tatsızlık olmasına yorulması çok yanlış. Yani ve biz bunu izah etmek de zorunda değiliz ayrıca. Eğer bir izahat varsa bu Galatasaray'ın hakkı. Tamam, kamuoyunun hakkı ama böyle bir izahı gerektirecek bir şey yok. Bu kadar. Tabii ki bizim için önemli oyuncu, diğer oyuncularımızın olduğu gibi. Ancak demek hazır hissetmemişiz. Veyahut da yeterli görmemişiz. Yarın yeterli görebiliriz. Bugün sabah da onların çalışması vardı. Dün sabah da onların çalışması vardı. Peki kovulan veya kadro dışı bıraktığın adamlar niye çalışalım? Yani yazılanların, çizilenlerin çoğuna baktığımız zaman doğru yolu bulamıyoruz. Maalesef bu hastalık devam ediyor. Ama dediğim gibi biz kendi prensiplerimiz içinde kalmaya devam ediyoruz. Bir sıkıntımız yok yani.
Hakan Şükür, Hacı ve Arif üçlüsüne geldi sıra.
Bu bizim klasik üçlümüz. Daha evvel İlya Hakan Hacı'ydı. Bu sene Arif Hacı Hakan. Şimdi özellikle Hacı'nın markaj zaafını göz önüne alarak en iyi yapabileceği şeyi, yani hücumu etkin kılmak adına kendisine oynayabileceği şekilde bir serbest tanıdık. Böyle olması da gerek. Çünkü en iyi yaptığı iş o. O zaman onun üzerine ağırlık vermek gerekir diye düşündük.
Yani bir bakıma takımın jokeri gibi.
Evet. Onun gezdiği bölgelere göre de takımın dizilişinde de bir alışkanlık haline geldi bazı şeyler. Hakan'ı söylemeye gerek yok. Arif bu sene son maçlar belki ama ondan önce bir hayli güzel performans çizdi. Daha da çizecek inşallah. Bu üç etkiliye bir de geriden katılanları düşünecek olursak bir hayli zengin işler yapabiliyoruz yani. O zenginliği bulabiliyoruz. Belki bu aralar çok gol kaydına muvaffak olamıyoruz ama yine de bir hayli gol atıyoruz zaten.
Sevgili Fatih Hocam, sizin bir özelliğiniz takım çalışmasını başarıyla uygulamanız ve bunu Türkiye'de en iyi yapan kişilerden biri olmanız. Şimdi sizi biraz da yardımcılarınızdan dinleyelim. Evet. Bülent Ünder de yanımızda. Bülent Ünder rakiplerinizin maçlarını da takip ediyor. Size raporlar hazırlıyor. Müfit Erkasap şu sırada Nijerya bildiğim kadarıyla. Evet. O da önümüzdeki dönem için oyuncu seçiyor. Demek ki daha uzun süreli bir çalışmanın planları bugünden yapılıyor. Sürekli olarak kendini yenileyen, devamlı olarak önümüzdeki yıllarda Galatasaray'a neler yapılacak, bunun hesaplarını yardımcılarınızla yapıyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Evet Bülent Hocam, nedir bu takım çalışmasının sırrı? Siz kaç yıldır birliktesiniz?
Fatih Hoca'yla antrenörlük döneminde milli takım ve Galatasaray'da aşağı yukarı 7 senedir beraberiz. Daha evvel de futbolcu dönemlerinde kendisinden beraber olduk. Galatasaray'daki görevimizde, yardımcılık görevimizde bizler programları günübirlik yapan insanlar olarak değil de çok uzun vadede daha evvelden hazırlayıp onlara göre hareketle bir ekip bunun içerisindeyiz. Hoca bize bazı sorumluluklar biliyor. Ama biliyorsunuz ekip çalışması içerisinde sorumluluk güzel bir şey de yetki de oluyor, çok önemli. Hoca bize o kadar büyük bir yan sağlamış ki sorumluluk artı yetki verdiği zaman ve hocanın bulunmadığı yerde bizim verdiğimiz kararlar hoca gibi geçerli oluyorsa bu ekibin ne kadar düzenli, ne kadar başarılı bir çalışma yaptığını ortaya koymuştur.
Nasıl bir işlem yapıyorsunuz? Mesela sizin üzerinizde hangi yetkiler var?
Bizim öyle belirli yetkiler, belirli sorumluluklar yok. Biz nasıl ki Sayın Fatih Terim hocamız futbolda adına herkese her şeyden sorumluysa, biz de günün koşullarına ve şartlarına uygun ne tür bir sorumluluk almamız gerekiyorsa onları yetki çerçeve içerisinde halletmeye çalışıyoruz.
Peki şimdi yine Eser Özaltın Dere'ye dönelim. Sizin kaleciler dışındaki sorumluluklarınız neler? Nasıl yardımcı oluyorsunuz, katkı sağlıyorsunuz?
Fakat şimdi ağırlıklı olarak ben kalecilerle ilgileniyorum. Yalnız benim farklı bir durumum var. Farklı durumum da hocanın bu yeniden yapılanma projesi çerçevesinde vermiş olduğu yetkilerden kaynaklanıyor. Ben aynı zamanda genç takım kalecileriyle ilgileniyorum. Yani zamanın büyük bir çoğunluğunu kalecilerle, bütün kalecilerle diyorum. Zaten hocayla ilk çalışmaya başlayacağımız zaman ben de çalışmak istediğim söylediği zaman şu şartla demişti yani. Altyapı kalecileriyle ilgilenmen şartıyla seninle birlikte çalışmak istiyorum demişti kendisi. Ve biz de ben şunu da ifade etmek istiyorum. Yani belki de bu başka uygulayan kulüpler de vardı belki. Onu tam bilemiyorum ama belki de Türkiye'de ilk. Yani 10 yaşındaki çocuktan, hatta daha ufak yaşlardaki çocuklardan 18 yaşındaki gençlere kadar, daha sonra A takım kalecileri de işin içerisine dahil olmak üzere ve bütün olarak tüm kalecilerle, tüm kaleci kadrosuyla birebir yakından ilgileniyoruz ki hocanın şeyi o, yani hocanın bize yönlendirmesiyle gerçekten.
Sakarya'da kiralık yani olarak oynayan genç Kingston da ilgi alanınız içinde olmaya devam ediyor.
Tabii o bizle, tabii izliyoruz, yakından izliyoruz kendisinin maçlarını. Zaten oraya kendisi tecrübe kazansın diye gönderildi. Tabii ondan da faydalanmak hedefimiz, amacımız muhakkak ki onu da yakından izliyoruz.
Evet, Fatih Hocam şimdi Fenerbahçe ile ilgili bazı sorunlar bu aralar çok sıkça tartışılıyor. Bu sizi de doğal olarak ilgilendiriyor. Konuşuyor. Erdoğan Şenay'ın geçen gün Milliyet Gazetesi'nde yazdığı gibi. Fenerbahçe'de futbolcular antrenmana geliyorlar. Antrenmanlarını bitirdikten sonra ertesi günkü antrenmana kadar futbolcuların nerede olduğunu takip eden, bilen kimse yok. Size örnek veriyor Erdoğan Şenay, diyor ki Fatih Terim'i ve Florya testlerini gördüğüm zaman aradaki farkın ne kadar önemli olduğunu anladım. Fenerbahçe'de futbolcuların bütün bir 24 saati nasıl geçirdikleri meçhul. Oysa Galatasaraylı futbolcular Fatih Hoca nezaretinde, Florya tesislerinde neredeyse sürekli bir kamp hayatı yaşıyorlar. Şimdi sizin oturtmaya çalıştığınız düzen içinde futbolcularla çok yakın diyalog da var. Bu başka ülkelerde, örneğin İngiltere'de menajerlik sistemi adı altında tanımlandırılan ve bir genel menajerin düzenli olarak yaptığı işler. Yani siz sadece teknik direktörlük yapmıyorsunuz, menajerlik de yapıyorsunuz. Bu sistemi nasıl düşündünüz, nasıl geliştirdiniz ve şu anki uygulama nedir? Bu konuda da sizden biraz bilgi alalım.
Şimdi yönetimimizden zaten 4 senelik mukavele yapmamızın sebeplerinden bir tanesi. Bu uzun vadede yapabileceğimiz şeyler ancak yerleşimdir. burada futbol adına hangi mevzu varsa bundan sorumlu olmak istediğimizi dile getirdik. Çünkü idari, teknik ve ekonominin ben futbolun ayrılmadığını iddia ediyorum. Onun için de bu işin içinde olmamız gerektiğini ve karar mekanizması olmamız, sadece sorumlu değil, yetkili karar mekanizması olmamızı da istedik. O, ve biz bir görev dağılımında idari görev dağılımı, bugün tüm altyapıyı emanet ettiğimiz Sayın Tamer Güney efendim, oranın mimarı yani Florya, benim çekirdek ekibim Bülent Hoca, Müfit Hoca ve Eser Hoca, ama onun haricinde delege ettiğimiz bunların başı olan en az 5 tane daha ekip şefi vardır. Bu ekip şeflerinin altında da belki 80-90 kişi çalışıyor.
Yani siz bunu Galatasaray'a başladığınız günden itibaren adım adım kurdunuz.
Evet, daha birinci günden itibaren. Netice itibariyle ben şuna inanıyorum. Yani Türkiye'de ekip çok önemli. Ama liderlerle kaim olan da bazı şeyler var. Bu da bir gerçek. Ben ekibime her şeyi danışırım. Onlar da tüm fikirlerini hürce söylerler. Sonunda onlara uygun olmayan bir karar seçsem dahi bunun tartışmasını yapmazlar. Bu karara tamamen uyarlar. Böyle bir aramızda prensip gelişmiştir. Bu kadar bir inanç gelişmiştir. Şimdi sporcunun orada kalabilmesi önemli bir şey tabii. Hele iki antrenman yapıyorsanız, ki bizim çoğunlukla iki antrenman oluyor haftanın sonuna kadar. Bu zaman zarfında yemeğiyle, yani gıdasıyla ve istirahatiyle orada olmasında fayda görüyorum ben, özellikle hafta başlarında. Çünkü
ve siz de kalıyorsunuz orada. Yani tabii sadece oyuncular değil, yardımcılar
ayrılınca. Yani bizim gördüğümüz hep orada görülür. Yani zaten kendimizin yapmadığı bir şeyi onlardan isteyemeyiz.
Doğal olarak da futbolcu hocayı başında gördüğü zaman yani otomatik olarak belli bir disipline girmiş oluyor.
Netice itibariyle çok basit ve gerçek. Eğer birinci antrenmanı siz sabah yapmışsınız ve çok ağır, normalde ben onları bırakırsam bunların birçoğu sandviç yiyeceği bir gerçektir, belki yemeyeceğim. Evet. Bu bir gerçek maalesef. Olmaması gerek. Eski oranla daha düzeldiğini de ifade edebilirim profesyonelim, ama buna rağmen tam sayıda bundan randıman alamayacağımız bir gerçek. O zaman biz de kaldığımıza göre orada yemeğini yiyecek, istirahatını edecek. Belirli bir zaman sonra, ki üçüncü senemizde, biz bu sene kampları iki gün daha yapmadık, bir gün. Çünkü ilk sene ve ikinci sene belirli alışkanlıklarımıza, prensiplerimize oturduk. Onlar da bundan fayda gördüğüne inandılar. Şimdi bir gün bazen yapmıyoruz. Çünkü oturdu. Bir diyelim, rekabet ortamının ben, tatlı, seviyeli bir rekabet ortamının ben faydalar getireceğine inanıyorum. Yani adalet mekanizması çalıştığı sürece birine olanın diğerine de olduğu bir ortamda kimsenin o formayı vermek için savaşmayacağı düşüncesinde değilim. Yani prensiplerinizden hiç kimse için ödün vermediğiniz sürece sanıyorum bir şeyleri oturtturabiliyorsunuz. Burada tabii oyuncu kampa girdiği zaman eğer biz dördümüz kalkıp gidip lokantalarda şurada burada başka bir işlerle eğleniyorsak oyuncuya bir şey deme hakkımız yok. Ama biz de onlarla beraber orada o havayı teneffüs ediyoruz, onu yaşıyoruz. Yani yaşam şeklimiz bu olmuş. O zaman kimse, onlar da profesyonel akitlerini böyle yaptıklarına göre bunlara uymak zorunda.
Sevgili hocam, hemen Beşiktaş'la nefes nefese giden çekişmenize gelelim. Feldkamp Galatasaray'ı çok yakından takip eden ve çok da tecrübeli bir hoca. Feldkamp'ı almakla Beşiktaş şampiyonluk yarışında olsun, kupa mücadelesinde olsun yeni bir hava yakaladı. Öyle görünüyor. Hem Feldkamp'ın Beşiktaş'a katkılarını hem lig dahil yapacağınız 3 karşılaşmayla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim?
Valla Feldkamp zaten söylememize gerek yok. Kariyerini ispat etmiş, çok tecrübeli. Daha evvel de Türkiye'de belirli şeyler yapmış. Zaten background'una baktığınız zaman çalıştığı takımlardan dolayı da gerekli güzel şeyleri söyleyebileceğiniz bir teknik adam. Galatasaray'ı tanıması da çok büyük bir avantaj olduğunu sanmıyorum artık. Herkes birbirini tanıyor.
Bir de 3 yıldır zaten uzak.
Yani tanıyor herkes birbirini. Netice itibariyle Beşiktaş'ta bizim maçlarımız da güzel geçiyor. 2 kupa birlik oynayacağız. Çarşamba günü ilkini oynayacağız. Ben bundan aylar önce herkes Beşiktaş'ın ümidini kesmiş iken ben Beşiktaş'ın belirli yerlere geleceğini söylemiştim zaten. Aklı çıktım. Gerçi aklı çıkmasaydım keşke arkamızda ama.
Ama Fener hayır. Ve Trabzon da devam edecek.
Hayır, işin orada esprisi doğru. Bence hala ikisi de devam ediyor. Tabii avantajlar yüzdelere göre değişik ama Beşiktaş iyi bir takım, iyi bir kadro, iyi de bir hoca. Müthiş de güzel bir seyircisi var. Yönetimiyle yani güzel bir cami olarak şu anda layık olduğu yerlerde ve yerlere doğru tırmanıyor. Şimdi kupa maçı değişik bir 90 dakika. Değişik bir 90 dakika. Yani 180. Aramızda avaraj. Yani bir atılan bir golün kendisi aslında herhangi bir dış sahada avantajı olmadığı için iki maçı galibiyet veya beraberlik şekliyle önde götürmek isteyeceğiz. İlk başında bunun başlangıcında çarşamba günü inşallah Ali Sami'de yapmak istiyoruz. Lig maçının stratejisi ne olacak bilemiyorum. Çünkü o zamana kadar bir daha belirli bir maç grubu var. O zaman öncesi düşünülecek olaylar diye düşünüyorum. Şimdiden zor ama bir avantaj ligde kazandığımız, avantajlı olduğumuzda kesin bu avantajı da korumak niyetindeyiz açıkçası.
Evet, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bülent Hocam, herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi kulübede maç devam ederken sizlerle Fatih Terim arasındaki konuşmalar. Neler konuşuyorsunuz? Bu konuda biraz bizi bilgilendirir misiniz? Yani zaman, Fatih Hoca çok gergin oluyor genelde. Onu
zaman zaman maçın gidişatı hakkında ne gibi bir önlem alabiliriz veyahut da daha iyi nasıl götürebiliriz diye bazı ufak tefek fısıldamamız oluyor. Bunun paralelinde tabii başka güzel şeyler de oluyor ama isterseniz onları başka bir programa saklayalım da. Başka bir programa saklayalım da.
Sizin bu konuda eklemek istediğiniz, söyleyeceğiniz şeyler.
Genelde ben kaleci antrenör olduğum için daha çok hocanın gerek Bülent Hoca ile gerekse Müşit Hoca ile bu konudaki diyalogları daha yoğun olduğu için eğer benim üzerime bir görev düşerse, benim fikrim sorulursa ben de fikrimi söylüyorum.
Evet, Fatih Hocam son söz yine sizin. Şimdi siz 3. defa Galatasaray'ı şampiyon yapmayı hedeflediniz ve bu hedefe doğru da adım adım ilerliyorsunuz. Şampiyon yaparsanız 3 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımın hocası olarak devam mı, yoksa bu aralar çok sıkça basında yer aldığı şekilde ünlü bir Avrupa kulübüne veya bir başka kulübe transfer mi?
Şartları ne getireceğimi bilmiyorum ama bir gerçek var ki benim mukavelem 4 sene. Galatasaray'da yapacağımız işlere de bitmedi inancını taşıyorum. Ama Türkiye'deki ortamda bir dakika sonranızın ne olacağı belli olmadığına göre şimdiden bir şey kestirmek zor. Ama dediğim gibi Galatasaray bizim 4 senelik plan içerisinde yapacaklarımız daha var. Ama valizimiz hem küçük hem büyük. Küçük bir valiz her an gidecekmiş gibi, büyük bir valizle devamlı kalacakmış gibi. Maalesef Türkiye'de teknik adamların kaderi bu. Olmaması gerek ama bu. Biz bunu deldiğimize, bunu değiştirdiğimize de inanıyoruz açıkçası. Bize güvenen bir camiayı bırakıp gidecek halimiz yok. Ama şartların Mayıs ayında tabii çok daha doğru, çok daha düzgün şekilde olması gerekir. Çünkü hep beraber başkanımız, yönetimimiz ve biz az çekmedik. Yani bundan sonra daha rahat bir ortamda çalışmak için, daha büyük başarılar elde etmek için daha sistemli, daha prensipli olmak zorundayız. Avrupa'ya gelince aklıma yatan, makul gördüğüm bir şey olursa buna hayır demeyeceğimi söyledim. Çünkü
İspanya veya İtalya
ben öyle bir şey elde etmiyorum. Mantığıma yatan. Ben bir gün çünkü Türkiye'de her tarafa giderim. Yani ideallerimi gerçekleştireceğim. Bana uygun bir yer olursa hiç fark etmez. O mühim olan o. Bunu ben hedef olarak koymuştum. Belki bir inat, belki bir ısrar, belki bir hırs bilemiyorum. Yoksa bu bir o kulüp bundan büyük, o kulüp bundan küçük böyle bir mükayesem yok. Buralarda da değilim ben ayrıca. Onun için kendi sevdiklerimi yapabileceğim bir ortam olursa koydum hedefe doğru. Geldiğimden dolayı son derece mutlu oldum.
Evet, demek ki Mayıs ayı hareketli olacaksın.
Şimdi sanıyorum bir ayla hareketli olacak.
Son olarak 96'da milli takımı bıraktınız. O günkü Türk futboluyla bugünkü futbolun bir değerlendirmesini kısaca alabilir miyim sizden? Yani Türkiye 96'dan 99'a futbolda size göre bir ilerleme geçirdi mi?
Genel
olarak.
Vallahi ben her gün bir değişiklik olduğuna inanıyorum ama çok büyük bir ilerleme derseniz hayır.
Çok teşekkür ediyorum. Değerli seyircilerimiz